Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Eben Hewitt'in Technology Strategy Patterns Architecture as Strategy adlı kitabı. Teknoloji stratejisini soyut hedefler listesi olmaktan çıkarıp uygulanabilir karar araçlarına dönüştüren uygulama odaklı bir yönetim ve mimarlık kitabıdır. Yazar, CTO, CIO ve baş mimar olarak edindiği deneyimlerden hareketle kurumların teknoloji yatırımlarını iş hedefleriyle bağlamak için 39 örüntü sunar. Kitabın temel iddiası şudur: teknoloji yalnızca iş birimlerine hizmet veren bir destek fonksiyonu değildir. Doğru tasarlandığında işletmenin yönünü ve rekabet kapasitesini etkileyen stratejik bir varlıktır. Bu nedenle mimarın işi sadece sistem bileşenlerini seçmek değildir. Mimar, maliyet, risk, insan kaynağı, kurum kültürü ve pazar koşulları arasında bilinçli tercihler yapılmasına yardım eder. Hewitt, stratejinin oluşturulması kadar anlatılmasına da önem verir. Teknik ekiplerin önerilerini yönetimin anlayacağı, değerlendireceği ve sahiplenebileceği bir dile çevirmeyi hedefler. Kitap, kavramsal çerçeveleri şablonlar, haritalar, tahmin yöntemleri ve karar kalıplarıyla birleştirerek teknoloji liderlerine sistematik bir çalışma düzeni sağlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, mimarlığı teknik tasarım değil, İş yönünü etkileyen stratejik bir disiplin olarak görmek kitapta mimarlık. Yazılım bileşenlerini düzenleme veya teknoloji standardı belirleme faaliyetine indirgenmez. Hewitt'e göre mimari kararlar, bir kurumun hangi pazarlara girebileceğini, değişime ne hızla uyum sağlayabileceğini, ne kadar maliyet ve risk üstleneceğini doğrudan etkiler. Bu bakış, teknoloji stratejisinin iş stratejisinden sonra hazırlanan bir uygulama planı olmadığı anlamına gelir. Teknoloji, ürünün, hizmetin ve operasyonun yapısını değiştirebildiği için iş modelinin kurucu unsurlarından biridir. Kitap, mimarın kararlarını yalnızca performans, ölçeklenebilirlik veya güvenlik gibi teknik ölçütlerle savunmasının yetersiz olduğunu vurgular. Kararın gelir fırsatları, müşteri deneyimi, operasyonel dayanıklılık, düzenleyici yükümlülükler ve yetenek ihtiyacı bakımından da açıklanması gerekir. Türkiye'de hızlı büyüyen dijital şirketler veya köklü kurumların dönüşüm programları açısından bu yaklaşım özellikle anlamlıdır. Eski sistemleri yenilemek, buluta geçmek ya da veri platformu kurmak sadece altyapı projesi değildir. Bu tercihler, yatırımın sıralamasını, ekiplerin çalışma biçimini ve hizmet sunma kapasitesini belirler. Kitap, stratejist ile mimarın rollerini bu ortak karar alanında buluşturur. Böylece mimari teknoloji listesinden ziyade kurumun gelecekte hangi kabiliyetleri kazanacağına dair somut bir yön tarifine dönüşür. İkinci olarak, örüntü diliyle karmaşık teknoloji stratejisini tekrar kullanılabilir karar adımlarına ayırmak Hewitt'in ayırt edici yöntemi. Teknoloji stratejisi üretiminde tekrar eden sorunları örüntüler yoluyla ele almasıdır. Kitaptaki 39 örüntü her kurum için değişmez reçeteler değildir. Bunun yerine belirli bir problemle karşılaşıldığında hangi soruların sorulacağını, hangi bilgilerin toplanacağını ve kararın nasıl görünür hale getirileceğini düzenleyen pratik araçlardır. Bu yaklaşım, strateji çalışmasının sadece deneyimli yöneticilerin sezgisine bağlı kalmasını azaltır. Örneğin kullanım senaryosu haritası, gereksinimleri soyut sistem isteklerinden çıkarıp kullanıcı, süreç ve sonuç bağlamına yerleştirmeye yardım eder. Öncelik haritası, sınırlı bütçe ve ekip kapasitesinin hangi alanlara ayrılacağını daha açık hale getirir. Tek sayfalık sunum yaklaşımı ise dağınık bilgiyi, karar vericinin hızla değerlendirebileceği yoğun bir çerçevede toplar. Örüntülerin asıl değeri, belge üretmekten çok ortak düşünme biçimi kurmalarıdır. Ürün yöneticisi, finans ekibi, mimar ve üst yönetim aynı kararın farklı boyutlarını görünür biçimde tartışabilir. Kitap, araçların tek başına çözüm olmadığını da dolaylı biçimde gösterir. Bir şablon, gerçek verinin, bağlam bilgisinin ve sorumluluk alacak yöneticilerin yerini tutmaz. Ancak iyi kullanıldığında, belirsizliği saklayan uzun sunumlar yerine varsayımları, seçenekleri ve sonuçları açıkça ortaya koyar. Üçüncü olarak, dış çevre. Sektör, kurum ve departman düzeylerini birlikte analiz etmek, kitap, teknoloji stratejisinin yalnızca kurum içindeki taleplerden türetilmesine karşı çıkar. Stratejinin sağlam olması için dış dünyadaki değişimlerin, sektör dinamiklerinin, şirketin mevcut konumunun ve departmanların çalışma gerçekliğinin birlikte ele alınması gerekir. Bu, çok katmanlı analiz, yönetim literatüründe bilinen SWOT, Porter'ın 5 gücü ve Ansoff büyüme matrisi gibi araçlardan yararlanır. Fakat amaç bu çerçeveleri mekanik biçimde doldurmak değildir. Amaç teknoloji kararlarının hangi ticari baskılara ve hangi fırsatlara yanıt verdiğini görünür kılmaktır. Örneğin bir teknoloji radarı. Yeni araçları yalnızca popüler oldukları için listelemek yerine kurumun yetkinlikleri, güvenlik gereksinimleri ve zamanlama ihtiyacı ile ilişkilendirmeyi destekler. Aynı şekilde sektör analizi, bir rakibin kullandığı teknolojiye körü körüne öykünmek yerine müşterinin beklediği farklılaşmayı anlamaya yarar. Kurum içi analiz de eşit derecede önemlidir. Finansal sınırlar, eski sistem bağımlılıkları, organizasyon yapısı ve ekiplerin becerileri teoride doğru görünen bir seçeneği pratikte riskli hale getirebilir. Hibbitt'in yaklaşımında strateji, dışarıdaki eğilimleri içerideki gerçeklerden koparmadan yorumlama işidir. Bu, özellikle düzenlemelerin, maliyet baskısının ve müşteri beklentilerinin aynı anda değiştiği sektörlerde daha dengeli yatırım kararları alınmasını sağlar. Dördüncü olarak, maliyet, tahmin ve yap ya da satın al kararlarını belirsizliği saklamadan yönetmek. Teknoloji stratejilerinin önemli bir bölümü kaynak tahsisidir. Bu yüzden kitap, maliyet ve tahmin çalışmalarını stratejinin tali ayrıntıları olarak görmez. Yönü maliyetlendirme ile ilk aşamada kesinlik iddiası taşımayan fakat seçenekleri karşılaştırmaya yetecek maliyet aralıkları oluşturulur. Ardından kaba, geliştirilmiş ve gerçekçi tahminler yaklaşımıyla karar olgunlaştıkça sayıların nasıl netleştirilmesi gerektiği ele alınır. Buradaki kritik ilke erken aşamadaki belirsizliği sahte bir kesinlikle gizlememektir. Yönetim, bir yatırımın maliyetini tek bir rakam olarak değil, varsayımları ve riskleriyle birlikte görmelidir. Kitabın yap, satın al veya ortaklık kur değerlendirmesi de bu düşünceyi genişletir. Bir çözümü içeride geliştirmek, lisanslı ürün almak veya dış ortakla ilerlemek sadece ilk satın alma maliyetine göre seçilemez. Pazara çıkış süresi, kuruma özgü farklılaşma, bakım yükü, tedarikçiye bağımlılık, veri ve güvenlik sorumlulukları hesaba katılmalıdır. İnceleme ve durum tespiti şablonları bu kararların heyecan, moda veya tek bir yöneticinin tercihiyle verilmesini zorlaştırır. Hibbitt'in net biçimde hatırlattığı nokta şudur, teknoloji stratejisi çoğu zaman başkasının bütçesinden büyük harcamalar talep eder. Bu nedenle stratejist önerisini teknik açıdan çekici olduğu kadar ekonomik açıdan denetlenebilir ve gerekçeli kılmalıdır. Son olarak, stratejiyi yöneticilerin onaylayabileceği ortak iş diline çevirmek, kitabın en güçlü yönlerinden biri, o iyi bir teknoloji stratejisinin iletişimden ayrı düşünülemeyeceğini savunmasıdır. Teknik ekipler çoğu zaman doğru bir çözümün teknik niteliğinin kabul için yeterli olacağını varsayar. Oysa üst yönetim, aynı öneriyi büyüme, maliyet, risk, müşteri etkisi, teslim süresi ve öncelik çatışmaları üzerinden değerlendirir. Hibbitt, bu iki dil arasında köprü kurmak için tek sayfalık özetler, mimari tanım şablonları ve çalıştırılabilir mimari fikri gibi araçlar önerir. Çalıştırılabilir mimari, mimarinin yalnızca soyut diyagramlardan oluşmaması gerektiğini ima eder. Kararların standartlar, süreçler, yol haritaları ve uygulama ekiplerinin kullanabileceği sınırlar aracılığıyla hayata geçmesi gerekir. İletişimin amacı, teknik ayrıntıyı tamamen ortadan kaldırmak değildir. Amaç, ayrıntının karar için gerekli olan kısmını uygun hedef kitleye doğru sırayla sunmaktır. Bir yönetici için yatırımın sonucu ve risk azaltma biçimi öne çıkarken, bir geliştirme ekibi için bağımlılıklar ve uygulama kısıtları daha önemli olabilir. Kitap ayrıca strateji, kültür ve yürütme arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Kurumun kültürü işbirliğine, deney yapmaya veya sahiplenmeye elverişli değilse, iyi hazırlanmış bir plan kağıt üzerinde kalabilir. Bu nedenle ikna, tek seferlik sunum değil, kararların uygulanmasını destekleyen sürekli bir ortak anlayış kurma sürecidir. Sonuç olarak,
Technology Strategy Patterns Architecture as Strategy, özellikle kurum çapında teknoloji kararları hazırlayan mimarlar, teknoloji yöneticileri, ürün liderleri,
CTO adayları ve dönüşüm programlarında görev alan yöneticiler için yararlı bir çalışma kaynağıdır. Yazılım geliştirmeye yeni başlayanlar için temel bir teknik kitap değildir. Daha çok teknik seçenekleri, iş sonuçları, yatırım öncelikleri ve kurumsal uygulama kapasitesiyle ilişkilendirmek isteyen okura seslenir. Okur, stratejiyi tek bir büyük belge olarak görmek yerine analiz, maliyetlendirme, önceliklendirme. karar verme ve iletişim için birbirini tamamlayan araçlar bütünü olarak ele almayı öğrenir. Bu, özellikle belirsizliğin yüksek olduğu ortamlarda, ekiplerin aynı kavramları kullanarak daha denetlenebilir kararlar almasına katkı sağlayabilir. Kitabı benzer teknoloji yönetimi eserlerinden ayıran yön, büyük ölçüde araç setinin somutluğudur. Genel dijital dönüşüm kitapları çoğu zaman neden değişim gerektiğini anlatırken, Hewitt daha çok strateji çalışmasının nasıl yapılandırılacağına odaklanır. Klasik kurumsal mimarlık kitapları ise sıkça çerçeveler ve teknik yönetişim üzerinde yoğunlaşır. Bu kitap, mimarlık ile işletme stratejisi arasındaki konuşmayı tekrar kullanılabilir örüntüler ve şablonlarla pratik hale getirmeye çalışır. Bununla birlikte araçların etkisi, kurumun veriye erişimine, liderlerin karar alma disiplinine ve ekipler arası güvene bağlıdır. Kitap hazır cevaplar vaat etmez. Daha iyi sorular sorup gerekçeli seçenekler üretmek için düzenli bir yöntem sunar. Destek olmak isterseniz Eben Hewitt kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.